Ayrım 7.
Sayfa 85. Her sakaldan bir kıl. Türkiye'de mafyalaşmanın kökenleri 1. Murat Çulcu. Her iki oluşum karşılaştırıldığında Türk töresel yapılanmasında Asabe'nin ve özellikle Zevil Erham'ın aynı çatı altında yaşayıp aynı mutfaktan yiyenler arasında yer almadığı görülüyordu. Törede bu iki grupla ilgili hükümler de bulunmuyordu. Buna karşın Arap-İslam geleneksel yapılanmasında yer alan bu iki halka, özellikle de uzak akraba, hısım ritüel akrabalardan oluşan Zevil Erham, cahiliye devrinden İslami döneme miras kalıyor, üstelik de İslam hukukunda yasal nitelik kazanıyordu. Aynı çatı altında yaşamamakla birlikte amca çocukları, yani emmi oğulları, kuzenler, yeğenler, hısım ve uzak akraba olarak kabul edilebiliyordu. Ne ki ritüel akrabaların aile yapısı içinde yeri bulunmuyordu. Arap-İslam geleneksel yapısı içinde bu iki halka çok önemli bir yer tutuyordu. Zira yaşam tarzları geniş aileyi gerektiriyordu. Geniş ailenin tesis edilebilmesi için yeni akrabalık türlerine gereksinim duyuluyor, bu da ritüel, sanal akrabalık türlerini güçlendiriyordu. Arap-İslam geleneksel yapısı çevre koşullarının ama onun da ötesinde yaşam tarzının dayatmaları sonucu aile içinde erkek sayısının fazlalaşmasına ihtiyaç gösteriyordu. Bunun da temel nedeni Arap-İslam geleneksel yaşam tarzında kan davasının çok önemli bir yer tutmasıydı. Mafyoz toplum yapısının en belirgin ve etkin göstergelerinden biri olan kan davası konusunda Arap-İslam geleneksel yaşam tarzı, ki cahiliye devrinin esasları etkisini sürdürüyordu, daha tutucu davranıyordu. İleride bu konuyu daha kapsamlı irdelemek kaydıyla konuya şimdilik şu temel saptamayı yaparak ara vermek doğru olur. Devletin aşiretten farkı kan davası kaidesini ilga etmesidir. Bir zümrede kan davası tesanüdü varsa o aşirettir. Bir zümre kan davasını men etti mi artık o devlet maniyetini almıştır. Türk Devleti'nin Tekamülü, Ziya Gökalp, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1981, sayfa 12. Arap-İslam geleneksel yaşam tarzında aşiret ayrıcalıklı ve çok önemli bir yer tutuyordu. Arap Yarımadası'nın kıt kaynaklarında asırlar boyu pişerek olgunlaşan bu anlayış ve yaşam tarzı, İslam yayılma sürecinde Türklerin Anadolu'ya girişinden çok önce Anadolu'ya, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya girerek hem demografik, hem moral ve hem de dinsel nedenlerle etkinlik kazanıyordu. Bu yaşam tarzı, Arap-İslam tüm kurumları ile ilkelerini aşiret anlayışı gibi geniş aile anlayışı ve onun ayrılmaz bir parçası olan ritüel sanal akrabalığı da Anadolu'ya taşıyordu. Farklı bir coğrafyadan, kültürden ve soydan gelen Türkler öncelikle Arapların dinini tanıyarak benimsiyor, daha sonra da Anadolu'ya gelerek burada Arap-İslam unsurlarla örtüşüyordu. Bu örtüşme yaşam tarzının da örtüşmesine zemin hazırlıyor, karşılıklı iletişim ve etkileşim yeni bir sentez oluşturuyordu. Bu sentez sonucu Türk töresel kurumları ile Arap geleneksel kurumları da ortak paydada buluşuyor, ağırlıklı olarak Arap-İslam ilke ve kurumları bu sentezde ağırlık kazanıyordu. Töresel yaşamlarında zaten boy, oğuş, il, uruk gibi kurumlarıyla kabile ve aşiret düzenine aşina olan Türkler, bu yapılanma içinde yer tutan ritüel, sanal akrabalık bağlarına da ağırlıklı olarak yer veriyorlardı. Bu feodal sayılabilecek anlayış ve ilişkiler zaman içinde değişime uğruyor ve fakat kazandığı yeni çehrelerle varlığını günümüze kadar sürdürüyordu. Bu durum Anadolu mafyoz toplum yapısı içinde belirleyici bir oluşumu ifade ediyordu. Ancak bu etkileşimi analiz etmeden önce geniş aile anlayışının temel unsuru olan akrabalık bağlarını biraz da irdelemekte yarar var. Geniş aile bağlamında diğer akrabalık türlerine ilişkin bilgi verebilir misiniz? Hiç kuşku yok ki göçer yaşamda olsun, yerleşik düzende olsun, kırsal kökenli ve yetersiz çağdaş eğitime sahip insanların karşılaştıkları sorunların üstesinden gelebilmeleri için en önemli güvencelerin dün olduğu gibi bugün de bireysel davranış yerine birlikte davranış biçimi oluşturuyor. Böylece o yaşam tarzının gerektirdiği kaba kuvvet gereksinimi güvenilir insanların güçlerini birleştirmeleriyle sağlanıyor ve sorunlar hep birlikte göğüsleniyor. Keza bu insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan sınırlı kaynakları, su, otlaklar, ekilebilir toprak vesaire, kontrollerini de tutabilmeleri ve koruyabilmeleri için tek güvencelerini güvenebilecekleri insan toplulukları ve bu toplulukların iç dayanışması teşkil ediyor. İşte gençlere kadar uzanan bir dizi oluşumun geniş aile, birlik, bölük, aşiret, kabile vesaire altında yaşamın bu dayatması yatıyordu. Bu bağlamda çekirdek aile çeşitli akrabalık bağları tesis edilerek genişletiliyordu. Bu genişleme ise öncelikle kan bağı kullanılarak sağlanıyor, kan bağının olmadığı durumlarda ise sanal akrabalık tesis edilerek aynı sonuç elde edilebiliyordu. Kan bağına dayanan hısımlıklar elbette ki sanal akrabalık ile tesis edilen ilişkilerden çok daha derin ve anlamlı bir dayanışmaya zemin oluşturuyordu. Kan bağına dayalı hısımlık ilişkileri ele alındığında doğum sayısına bakmak gerekiyor. Örneğin bir insanın anne ve babası ya da çocuklarıyla olan hısımlığı birinci dereceden hısımlık sayılıyor. Zira aralarında sadece bir doğum bulunuyor. Oysa bir insanın kardeşiyle olan hısımlığı ikinci dereceden hısımlık sayılıyor. Zira kendi doğumu ve kardeşinin doğumu olmak üzere iki doğum bulunuyor. Bir kimsenin amca, dayı, hala ve teyzesi arasındaki hısımlık üçüncü dereceden hısımlık olarak kabul ediliyor. Hısımlık, usul furu hısımlık ve civar hısımlığı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Usul furu hısımlık bir kimsenin üst soy ve alt soy arasındaki hısımlık ilişkilerini tanımlıyor. Bir kimsenin anne ve babası ile büyük anne ve büyük babası arasındaki hısımlığı usul, bir kimsenin çocuğu ve onun çocuğu, torunu da furu olarak tanımlanıyor. Buna karşılık ortak bir dölden gelen ancak birbirinin dölünden olmayanlar arasındaki hısımlık ilişkisine de civar hısımlığı deniyor. Bir kimsenin kardeşi, dayısı, halası ve onların çocukları civar hısımlığı çerçevesinde yer alıyor. Bir de sıhri hısımlık ilişkisini kaydetmek gerekiyor. Sıhri hısımlık evlilik ile tesis ediliyor. Karı ya da kocadan her birinin kan bağı olan hısımları, diğerinin de aynı derecede sıhri hısımları olarak sayılıyor. Baldız, kayınpeder, kaynana, kayınbaba sıhri hısımlar çerçevesinde değerlendiriliyor. Geniş aile bağlamında hısımlık konusunu irdelerken önemli bir hususun altını çizmek gerekiyor. Geniş aile bağlamında emmi oğlu ve yeğen sözcükleri büyük önem taşıyor. Her ne kadar emmi sözcüğü amca anlamında kullanılıyorsa da mafyoz aile anlayışı çerçevesinde bu sözcük kan bağı olan amca kadar yakın kişileri ifade ediyor. Bir başka anlatımla emmi hem kan bağı olan hısımlığı hem de bir çeşit ritüel akrabalık bağını tanımlıyor. Dolayısıyla emmi oğlu sözcüğü son derece geniş bir yelpazede hısımlık ve sanal akrabalık tesis edilen kişiler için kullanılıyor. Emmi oğulları bu bağlamda mafyoz örgütlenme çerçevesinde gereksinim duyulan yakın akraba konumundaki güvenilir eleman gereksiniminin karşılanması amacıyla kullanılıyor. Keza üçüncü dereceden akraba konumundaki yeğenler de mafyoz aile yapısı içinde bir bakıma ritüel akrabalık tesis edilmesi bağlamında son derece geniş bir akrabalık yelpazesi oluşturuyor. Emmi oğulları ve yeğenler mafyoz toplum yapısının oluşturduğu zeminde ortaya çıkan geniş ailelerin baba, şeyh ve reis gibi otoriteyi temsil eden güç odağı ile akrabalık bağı kurulmasında en pratik çözümü oluşturuyor. Bir başka ifadeyle kabileyi meydana getiren geniş aileler ile güç odağı arasındaki gerekli akrabalık bağlantısı bu ünvanlar kullanılarak tesis edilebiliyor. Emmi oğlu ve yeğen kan bağına dayalı akrabalık ile sanal akrabalık arasındaki bir ilişki katmanını ifade ediyor. Daha fazla akraba, daha fazla güç. Geniş aile olgusu bağlamında sanal akrabalık konusunu irdeler misiniz? Daha ileride mafyoz toplum yapısı üzerinde gerçekleşen mafyoz örgütlenme bağlamında çarpıcı biçimde ortaya çıkacak olan bazı evlilik türleri ve sanal ritüel akrabalık olgusu, sosyal yaşamda gereksinim duyulan birey sayısının arttırılmasının en temel unsurları olarak dikkate alınabilir. Zira mafyoz eylemlerde asker, tetikçi veya piyon olarak rol üstlenenlerin genellikle bu kesimden çıkması dikkat çekiyor. Gerek İslam geleneğinin gerekse İslam dışı örfi yaşamın bir unsuru olarak ortaya çıkan çok kadınlı evlilik ve sanal akrabalık olgusunu genel anlamda evlilik akrabalık müessesesi içinde ele almak gerekiyor. Orta ve Kuzey Avrupa çağdaş toplumlarında ev halkı kavramı aynı çatı altında yaşayan sınırlı sayıdaki insanı içerdiği için çekirdek aile olarak niteleniyor. Buna karşılık özellikle dinsel yaşamda sosyal dayanışma kurumu olarak aileyi kabul eden anlayış akrabalık bağlarını daha geniş tutuyor. Örneğin Orta ve Kuzey Avrupa'da ev halkı ile sadece ana baba çocuklar murad edilirken genellikle doğuda diğer eşler ve onlardan doğan akrabalıklar, büyük ebeveynler, gelinler, kimi zaman damatlar, dayılar, halılar, teyzeler, amcalar da ev halkına dahil edilebiliyordu. Geniş aile denilen olgu bu akrabalara sanal akrabalıkları da katarak birey sayısını alabildiğince çoğaltabiliyor. Mafyoz toplum yapısının temel kurumu olan geniş aile olgusunun dayanağındaki iki temel unsurdan diğeri sanal akrabalık, birincisini İslam aile anlayışındaki çok kadınla evlilik olgusu teşkil ediyor. Türkiye'nin özellikle dünyevi liderliğin, ağalık, beylik, kabile reisliği vesaire veya dinsel liderliğin, pirlik, şeyhlik vesaire yaşam bulduğu bölgelerinde ve kesimlerinde rastlanan çok kadınla evlilik kurumu, mafyoz toplum yapısının gereksinim gösterdiği geniş aile olgusunun diğer temel unsurlarından birini oluşturuyor. Ağa ve şeyhin olduğu gibi mafya şefinin de gereksinim duyduğu güvenilir eleman temin etmek ve yetiştirmek konusunda en emin ve güvenli yöntemi mafyozonun birden fazla kadın ile evlenmesi oluşturuyor. Böylece mafya şefi konumundaki güç odağı sadece daha fazla erkek çocuk sahibi olmakla kalmıyor. Aynı zamanda geleneksel örfi yaşam tarzı çerçevesinde evlendiği kadınların akrabaları ile de yakın akrabalıklar tesis edebiliyor. Evlenilen kadının birinci dereceden akrabaları ve onların da eşleri nedeniyle sağlamış oldukları akrabalıklar, mafya şefinin ihtiyaç duyduğu güvenilir elemanları fazlasıyla temin etmesine yardımcı oluyor. Hepsinden önemlisi çok kadınla evlilik, mafyoz örgütlenmenin adeta bel kemiğini oluşturan erkek evlat sayısını arttırması bakımından da büyük önem taşıyor. Erkek evlat sayısının artması ileri yıllarda onların yapacakları evlilikler neticesinde yine mafyoz ailenin nüfuz alanını genişletmesine ve gücünü arttırmasına yol açıyor. Bu durum ise güç odağı teşkil eden mafya şefinin sadece etkinliğini arttırmakla kalmıyor. Aynı zamanda ona ağalar ve şeyhler ile birlikte, ki bunlar da çoğunlukla mafyoz güç odağı oluşturuyor, aynı saygıdeğerlik mertebesine yükselmesine neden olabiliyor. Çok kadınla evlilik, dinsel ağırlıklı bir Arap-İslam kurumu olan kabile oluşumunun da temel unsurunu teşkil ediyor. Aile ile genç arasındaki takım, bölük, birlik gibi yapıların ana zeminini tesis eden geniş aile kavramı, çok kadınla evlilik uygulamasının doğal bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Üstelik dinsel bakımdan meşruiyet kazanıyor. Dolayısıyla da çağdaş hukuk ve güvenlik kurumları karşısında bu yapılanma, iç hukuk ve iç ahlak kurallarına dayanarak sert bir direnç odağı oluşturuyor. Mafyoz toplum yapısının zeminini oluşturan geleneksel örfi yaşam tarzı çerçevesinde, çok kadın ile evlilik yapılarak geniş aile tesis edilmesi dışında, aynı sonucun elde edilmesine yarayan diğer bazı akrabalık türlerinden de bahsedilebilir. Örneğin akrabalık yoluyla genişlemek isteyip de gerekli koşullara sahip olmayan iki aile, beşik kertme yöntemiyle henüz gerçekleşmemiş bir evlilik varsayımını temel alarak akrabalık tesis edebiliyor. Keza iki erkeğin evlilik çağındaki kız kardeşlerini değiştirerek gerçekleştirdikleri berder evlilik de geniş aile oluşumunun temel yöntemlerinden kabul ediliyor. Evlilik akrabalık türleri, doçent doktor Ali Rıza Balaman, İleri Kitap Yayınları Dağıtım Kolektif Şirketi İzmir, 1982, sayfa 40-41. Kardeş çocukları arasında yapılan evlilikler ise mafyoz toplum yapısının ilkelerini pekiştirmesi bakımından büyük önem taşıyor. Dayı, hala ve amca teyze çocukları arasında yapılan evlilikler hem aile için evlilik olması nedeniyle aradaki bağların pekişmesini sağlıyor, hem de iç hukuk, iç ahlak kurallarının sağlamlaşması bakımından önemli bir rol oynuyor. Nitekim onların çocukları arasında da evlilikler yapılarak dışa kapalı bir mafyoz örgütlenme her bakımdan pekiştirilmiş oluyor. Böylece aile bir bakıma mafyoz örgüt niteliği kazanıyor. Çağdaş toplumlarla dereceli olarak mafyoz davranışlar sergileyen diğer toplumlar arasındaki farkı ortaya koyması bakımından rakamsal örnekler vermek de mümkün. 1972 yılında dünya genelinde yapılan istatistiğe göre bazı ülkelerde gerçekleşen kardeş çocukları arasındaki evlilik rakamları şöyle: Amerika Birleşik Devletleri 10.006, İngiltere 1.006, İspanya %4.6, Japonya tarımsal kesimde %7, Brezilya tarımsal kesimde %19,5, Türkiye tarımsal kesimde %28.6. Doçent Doktor Ali Rıza Balaman, adı geçen eser, sayfa 52. Kaldı ki toplumumuzda kardeş çocukların evliliğinden de ötede geniş ailenin tesis edilmesinde etkin bir rol oynayan diğer bir evlilik türü de bir dizi erkeğin bir dizi kız kardeş ile bireysel evlilik yapması türü sayılır. Genellikle ülkemizin birçok yöresinde, özellikle de Çerkez topluluklarında rastlanan bu tercihli evlilik türü, akraba ya da akraba olmayan bir ailenin ergen kızlarıyla yaşamlarını bireysel olarak birleştirmeleri olayıdır. Doçent Doktor Ali Rıza Balaman, adı geçen eser, sayfa 54. Bu tür evlilikler de iç hukuk, iç ahlak kurallarını pekiştirmesi ve aileyi örgüte dönüştürmesi bakımından mafyoz toplum yapısını pekiştiren bir evlilik türü olarak kabul edilebilir. İşte tüm bu evlilik türleri mafyoz toplum yapısının zeminindeki geleneksel örfi yaşam tarzının en temel kurumu olan geniş aileyi tesis etmesi bakımından etkin bir yöntem sayılır. Bu aşamada geniş aile sanal akrabalık ilişkisini de irdelemek gerekiyor. Mafyoz toplum yapısının temel kurumu olan geniş aile olgusunu besleyen en önemli unsurlardan birinde kuşkusuz sanal ritüel akrabalık ilişkileri teşkil ediyor. Bu nedenle öncelikle sanal akrabalık olgusunu irdelemekte yarar bulunuyor. Birileri bir başkalarıyla gerçekte akraba olmadıkları halde sonradan kurulan ilişkilerle sanki akrabalarmış gibi bir dizi yeni davranış biçimleri içine girerler. Sonradan kurulan bu sözde akrabalığı pekiştirmek ve tamamlamak amacıyla yapılabildiği gibi çoğunlukla akraba olmayanların desteğini kazanmak ve destek olanların sayısını arttırmak amacıyla yabandan biriyle de kurulmaktadır. Doçent Doktor Ali Rıza Balaman, adı geçen eser, sayfa 78. Her ne kadar geniş aile olgusu mafyoz toplum yapısının zeminindeki temel dokuyu oluşturuyorsa da tüm sanal akrabalık türlerini mafyoz amaçlı yapılanma çerçevesinde ele alıp değerlendirmemek gerekir. Bu nedenle konuyu mafyoz nitelikli olan ve olmayan diye ikiye ayırmakta yarar var. Örneğin mafyoz nitelikli olmayan bazı sanal akrabalıklar şöyle sıralanabilir. Yaşlı kadınlar arasında tesis edilen ve yalnızlığa karşı işlevi bulunan ahiret kardeşliği uygulaması. Yeni doğan kız çocukların sağ el ve sağ ayağına kına yakılması sırasında tesis edilen kına analığı uygulaması. Doçent Doktor Ali Rıza Balaman, adı geçen eser, sayfa 88. Evlenen genç kızın düğünü sırasında bir kadının düğün öncesinde, düğün sırasında ve düğünden sonra geline rehberlik etmesiyle tesis edilen yengelik uygulaması. Doçent Doktor Ali Rıza Balaman, adı geçen eser, sayfa 87. Şu veya bu nedenle akrabadan veya yabancı bir kadının süt vererek bir bebeği beslemesi sonucu tesis edilen süt annelik uygulaması. Doçent Doktor Ali Rıza Balaman, adı geçen eser, sayfa 79 ve 89. Bunlar genellikle kadınların ön planda rol aldıkları sanal akrabalıklar olduğu için doğrudan mafyoz davranış biçiminin bir tezahürü olarak kabul edilemez. Bununla birlikte örneğin süt analığı nedeniyle süt kardeşi sayılan iki erkeğin karındaş olmamalarına karşın birbirlerini tam anlamıyla sanki karındaşmışçasına kabul etmeleri ve bu davranışlarını bu çerçevede belirlemeleri geniş aile kavramı içindeki bir oluşum olarak da nitelenebilir. Zira bir mafyoz örgütlenmede süt kardeşler her bakımdan birinci dereceden akrabalar gibi davranabilir ve mafyoz dayanışma göstermekle yükümlü sayılabilir. Bunlara karşın tam anlamıyla mafyoz davranış biçiminin gerektirdiği dayanışmayı sağlamaya yönelik sanal akrabalık bağları da şöyle sıralanabilir. Kan kardeşliği. Geçmişi iskitlere kadar uzanan kan kardeşliği iki kişi arasında tesis edilebildiği gibi grup halinde de gerçekleştirilebilir. Cahit Öztelli'ye göre İskitler'de kan kardeşi olacak birden fazla kişi kendilerini yaralayarak kanlarını şarap dolu bir küpe veya testiye akıtıyorlardı. Daha sonra silahlarını bu küpe batırıyor, ardından da kanla karışık şarabı hep birlikte içiyorlardı. Günümüzde genellikle iki kişi arasında tesis edilen kan kardeşliği basit bir töreni gerektiriyor. Buna göre iki aday parmaklarını keserek kanlarını birbirlerine sunuyorlar. Bu sırada kan yaladık, kardeş olduk diyorlar ve tören tamamlanmış oluyor. Kan kardeşi olan bu iki insan yaşamlarının bundan sonraki kısmında birbirlerini kardeş gibi kollayacaklarına, destek olacaklarına, dayanışma göstereceklerine ve üçüncü şahıslar karşısında gerçek kardeşler gibi davranacaklarına yemin etmiş sayılıyorlar. Çevrelerindeki diğer insanlar da bu iki kişinin tesis etmiş olduğu sanal akrabalığı gerçek akrabalık gibi kabul ediyor ve destekliyor. Yol kardeşliği. Alevi nüfusun yoğun olduğu yerlerde sıkça rastlanan ve tamamen Alevi yaşam biçiminin bir sonucu olan yol kardeşliği, güçlü bir sanal akrabalık bağı tesis edilmesine yardımcı oluyor. Hem dinsel hem de dünyevi bir nitelik taşıyan yol kardeşliği, tanıklar önünde ve dinsel bir törenle gerçekleştiriliyor. Bu bağlamda her iki erkeğin de evli olmaları, taraflardan birinin daha önce başkasıyla yol kardeşliği tesis etmemiş olması, toplumda sosyal bakımdan eşit durumda olmaları, zengin zenginle, fakir fakirle aynı eğitim düzeyinde bulunmaları, aynı sosyal çevrede yaşamaları, kentli kentliyle, köylü köylüyle, eşlerinin onay vermeleri ve birbirleriyle hiçbir şekilde uzak veya yakın akraba olmamaları gerekiyor. Yol kardeşi olan iki erkek Alevi inancına göre birbirlerine sonsuza kadar arka, yani sırt destek olacaklarına and içerek söz veriyor. Bu söz verme ve and içme tanıklar önünde dinsel lider aracılığıyla ve dinsel bir uygulama içerisinde gerçekleştiriliyor. Doçent Doktor Ali Rıza Balaban adı geçen eser sayfa 83. Benekay 1956-148. İyi anlaşan iki arkadaş yol kardeşi olmaya karar verdiklerinde gereklerini yerine getirdikten sonra bir dinsel sohbet toplantısı sırasında önderin yani dedenin huzuruna çıkıp biz yol kardeşi olmak istiyoruz diye dileklerini bildireceklerdir. Bu durumda dede onlardan yol kardeşliğinin gerektirdiği koşulları tanıklar huzurunda arar ve sorar. Dede koşulların tümünün var olduğunu gördükten sonra bir gülbank, hep bir ağızdan ve makamla söylenen dua ve antlar okur, dua eder. Doçent Doktor Ali Rıza Balaban adı geçen eser sayfa 84. Ancak tören burada bitmiyor. Zira dede onlara uymaları gereken kuralları sıralar ve sonunda hadi gidin bir yıl boyunca sınayın. Bu kardeşlik sürecek mi? Bir yıl sonunda andınızda durursanız gelin kardeş olun hü der. Doçent Doktor Ali Rıza Balaban adı geçen eser sayfa 84. Yol kardeşlerinin bundan sonra uymak zorunda oldukları kurallar şöyle sıralanıyor. 1. Taraflar birbirine ölünceye kadar yardımcı olacak. 2. Taraflar yalan söylemeyecek, haram yemeyecek. 3. Taraflar eline, beline ve diline hakim olacak. 4. Taraflar birbirinin işlediği günahtan sorumlu olacak ve bu nedenle birbirinin günah işlemesine engel olacak. Doçent Doktor Ali Rıza Balaban adı geçen eser sayfa 84. Hiç kuşku yok ki Alevi geleneği çerçevesinde ihdas edilmiş olan yol kardeşliği ile gerçekleştirilen sanal akrabalık, erdemli ve yasal bir yaşamı amaçlarken, değişen sosyal koşullar sonucunda bu uygulamada mafyöz toplum yapısının bir ögesi haline gelmiş bulunuyor. Örneğin yol kardeşlerin arasındaki sanal akrabalık dayanışması çoğunlukla, üçüncü şahıslarla girilen çatışma ve zıtlaşmalarda bir tarafın diğer taraf üzerinde tahakküm tesis etmesi yönünde yasal dengeyi bozabiliyor. Kaldı ki dedenin tanımış olduğu bir yıllık süre sonunda gerçekleştirilen ritüel akrabalık töreni, dayanışma halindeki yol kardeşlerinin arkasına bir de cemaat desteğini ilave ediyor.